Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Enfal suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Allahu bima ta'malun basir. Allahu'l azim.
Rahman Rahim olan yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Ordu ve Heş 1402, Hicri Kameri 16 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 7 Mayıs 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Türkiye'de asrın seçimi ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, kültürel ortaklık İran ve Özbekistan arasındaki işbirliğini geliştirmek için uygun bir zemindir ifadelerini kullandı. Mihrabyan, ortak su kaynakları ülkeler arasında dostluğun kurulmasında etkilidir dedi. Tahran'da Şehit Hızır adlı anma töreni düzenlendi. Ulyanov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı İran'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Ve Amerika'nın İran karşıtı yaptırımlarına Türkiye'den olumsuz yanıt geldi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki medeniyet ve kültür ortaklıklarını ekonomik işbirliği geliştirmek için uygun bir zemin olarak değerlendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reis'i Tahran'da Nurettin Can İsmailov ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında 18 adet işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalanmış olup bunların uygulanmasına hız verilmesi ilişkilerin seviyesini büyük ölçüde artıracağını belirtti. İran ve Özbekistan parlamentolar arasındaki tecrübe paylaşımının iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına etkili ve olumlu bir adım olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Özbekistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin son bir yılda büyümesine karşın durum eskisinden farklı olsa da iki ülkedeki mevcut kapasiteler her iki tarafın ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek için çifte çaba göstermeleri gerektirdiğini kaydetti. Bu görüşmede Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurettin Can İsmailov, komşularla ilişkilerin geliştirilmesine öncelik veren İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dış politikasını överek, Özbekistan'da bu ilkeli politika doğrultusunda anayasa değişikliği sürecinde komşularla ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiğini ifade etti. Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı iki ülke parlamentolarının hükümetler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde etkin rol oynaması gerektiğini belirterek Özbekistan parlamentosu İran ile varılan anlaşmaları hayata geçirmek için tüm olanak ve kapasiteleri kullanacağının altını çizdi. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Bağdat'ta düzenlenen 3. Uluslararası Su Konferansı'nda ortak su kaynaklarının ülkeler arasındaki dostluk kurulması ve ortak işbirliğinin teşvik edilmesindeki rolü ve etkisine vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ali Ekber Mehrabyan, Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani ile ülke ve uluslararası kuruluşların bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla Bağdat'ta düzenlenen 3. Uluslararası Su Konferansı'nda şunları kaydetti. Bağdat Uluslararası Su Konferansı vizyonu insan mutluluğu doğrultusunda su yönetimi ve çevre korumada diplomasi, bilgi ve yenilikçiliğin uygulanması üzerinde belirlemiştir. Ortak su kaynaklarının ülkeler arasında dostluğun kurulması ve ortak işbirliğinin geliştirmesindeki rolüne ve etkisine değinen Mehrabyan şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti ile komşu ülkeler arasında sınır nehirleri ve ortak su kaynakları alanında ikili komisyonlar ve ortak projeler şeklinde yürütülen teknik, bilimsel ve hukuki işbirliğinin geçmişi yarım asırdan fazla bir zamanı kapsıyor. İran Enerji Bakanı, İran'ın sınır nehirleri ve ortak su kaynakları politikasına ve stratejisine de işaretle şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin sınır nehirleri ve ortak su kaynaklarına ilişkin politika ve stratejisi, komşu ülkelerle etkileşim ve işbirliği diplomatik anlaşmalar ve işbirliği çerçevesindedir. Bu bağlamda ortak su ve çevre konularının hukuki ve teknik müzakerelere yönlendirilmesi ve komşu ülkelerle su meselesinin siyasallaşmasının önüne geçilmesi için her zaman çaba gösterilmiştir. Siyonist rejimin zindanlığında şehit olan Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden Şeyh Hızır Adnan'ın anma töreni siyasi ve askeri şahsiyetler ile direniş hareketlerinin temsilcilerinin konuşmalarıyla Tahran'da gerçekleştirildi. Söz konusu merasim Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İran Milli Marşı'nın okunmasının ardından Filistin Savunma Cemiyeti'nin siyasi ve uluslararası temsilcisi Hüseyin Ruyvera'nın konuşmasıyla başladı. Ruyveran şunları kaydetti. İsrail mutlak kötülük ve zulümdür ve kötülük hüküm sürdüğü müddetçe cihat yapılmalıdır. Şeyh Hızır Adnan her zaman örnek bir mücahit olmaya çalıştı ve her zaman cihatla meşgul olup çocuk katil İsrail rejimini rüsva etti. İran İslami Şura Meclisi'nin Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı Genel Sekreteri Seyyid Muçtiba Ebdehi de bu törende yaptığı konuşmada Filistin'deki direnişin büyüme ilerleyişi ve iktidar hızının düşmanları şok edecek kadar yüksek olduğunu kaydetti. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas'ın temsilcisi Halid el-Kaddumi de bu şehidin asil karakterini anlatarak şunları söyledi. Şeyh Hızır Adnan halkçı bir şahsiyetti. Cihat ve onun özel direnişi yeni bir girişimdir ve elbette o direniş yolunun liderlerinden biridir. İran İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı son zamanlarda Pakistan'daki Parançınar olayından sağ kurtulanlara dayanışma ve sempati ifade ederek bu terör olayını kınadı. Pakistan polisi Perşembe günü kimliği belirsiz saldırganların Parachinar şehrinde bir okula ateş açması sonucu 8 öğretmenin öldürüldüğünü duyurdu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Kültürü ve İletişim Kurumu yayınladığı bildiride Parachinar'ın Şii bölgesinde çok sayıda öğretmenin Kudüs'ün işgalci rejimi ve Amerikan bağlantılı tekfirci teröristler tarafından öldürülmesi bu bölge sakinlerinin mazlumiyetini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Bu bildirinin devamında şu ifadeler yer almıştır. Bugün sadece Şiiler değil, tüm Müslümanlar ve hür insanlar ilim karesinde samimiyetle eğitimle uğraşırken kendini adamış ve uzman bir nesil yetiştirmekten başka derdi olmayan temiz kanlı öğretmenlerin yaslısı ve mirasçılarıdır. Yaptırımların kaldırılma müzakerelerdeki Rus heyeti başkanı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran'la ilgili sözlerini diplomatik seçeneğin hala masada olduğu anlamına geldiğini değerlendirdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya'nın Viyana merkezli büyükelçisi ve uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, cumartesi günü attığı tweette şunları yazdı. Jake Sullivan, Orta Doğu hakkında önemli bir konuşma yaptı. İran kısmını kafa karıştırıcı ancak bu, onun sözlerine bakılırsa diplomatik seçeneğin masada kaldığının bir işareti. Sullivan geçtiğimiz günlerde Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada Amerika'nın İran'ın nükleer programına hala diplomatik bir çözüm aradığını iddia etti. İran, Türkiye ve Gürcistan'ın ortak yapımcılığını üstlendiği Ekim filmi son teknik aşamalardan geçtikten sonra gösterime hazır duruma geldi. Abbas Muradyan'ın yazıp yönettiği Ekim filminin çekimleri geçen yılın sonlarında sona erdi ve bu film şu anda son teknik aşamalardan geçiyor. Ekim filmi gösterim belgesi aldıktan sonra Türkiye ile aynı anda online olarak gösterilecek. İran, Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı olan Ekim filmi 6 Ekim kitabından alınan gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. İran, Türkiye'ye ortak ticaret odası başkanı iki ülke arasındaki ticaret hacminin artışını işaretle Türkiye'nin İran'a yaptırım uygulamak için Amerika ile işbirliği yapmamasına verdiği destek ticaretin gelişmesi ve borsaların yükselişine neden olduğunu belirtti. Mehdar Sadat, iki ülke arasındaki ticaretin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dikkate alınması gereken konulardan birinin de tercihli ticaret anlaşmasını tamamlamak için müzakerelerin devam etmesi olduğuna dikkat çekti. Sadat, komşularla iletişimin ülkeler için hızlı ve aracısız erişim sağladığını, destek ve para transferi kullanımının da hızlandığını sözlerine ekledi. Son aylarda İranlı ve Türk yetkililer ikili görüşmelerde veya telefon görüşmelerinde herhangi bir gerginliğin önlenmesi ve istikrarın sağlanması amacıyla ekonomik alanlarda ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin önemini her zaman vurgulamışlardır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk ordusunun müdahaleci operasyonlarını sürdürmesine vurgu yaptı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada Türk ordusunun sınır ötesi operasyonunun sona ermediğini ve doğru zamanı beklediklerini söyledi. Canlı bir televizyon programına katılan Erdoğan, eleştirileri görmezden gelerek bütün teröristler Kandil'de toplanıp oradan faaliyet gösteriyor ama biz onlar için bu bölgeyi de başlarına yıkacağız dedi. Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk ordusunun müdahaleci askeri operasyonlarının sonuçları ve hedefleri, Türkiye'deki ekonomik durum ve bilimsel ve sanayi ilerleme hakkında olumlu raporlar yayınlıyor. Bazı gözlemciler ise Recep Tayyip Erdoğan'ın son haftalarda yaptığı açıklamaları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilişkilendiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Die Zeit gazetesine mülakat verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türkiye verdiği röportajda Türkiye'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle Batı'ya Batı'nın ne dediğini Türkiye'nin umursamadığına dair bir mesaj vereceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor sorusu üzerine Kalın, son yıllarda Avrupa ve Amerika'daki bazı siyasetçiler tarafından Türk demokrasisine yapılan seçimlere ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlü saldırılar olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya yaptırım uygulamama politikasının eleştirildiğini belirten Kalın, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Avrupa Birliği üyeliği ve vize serbestisi gibi konularda verilen sözler tutulmadı. Bu durum ülkenin tamamında AK Parti ve diğer tüm siyasi partilerde Batı'ya karşı güvensizliğin artmasına yol açtı. Sayın Cumhurbaşkanımızın demek istediği, kendi ülkemizdeki seçimlere odaklanıyoruz. Başka ülkelerin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz ifadelerini kullandı. Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçladı. Hızlı destek kuvvetlerinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada olayın tüm uluslararası normlar ve anlaşmaları açıkça ihlal eden korkakça bir hareket olduğu belirtildi. Söz konusu açıklamada ordu kastedilerek darbeci güçler diplomatik misyonları korumaya yönelik tüm uluslararası normların ve anlaşmaların alenen ihlalini temsil eden korkakça bir hareketle tahliye konusunda iki taraf arasında koordinasyon sağlandıktan sonra Hartum'daki Türk Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı ifadesi kullanıldı. Büyükelçinin bulunduğu bölgenin ordu kontrolünde olduğu iddia edilen açıklamada hızlı destek kuvvetleri Cenevre Sözleşmesi ve tüm uluslararası sözleşmelere uygun olarak diplomatik misyonların korunmasına tam bağlılıklarını teyit etmektedir ifadesine yer verildi. Ermenistan Başbakanı, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış anlaşmasının hazırlanmasında ve tarafların tutumlarında Erivan ile Bakü arasında ihtilafların olduğunu doğruladı. Nikol Paşinyan şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 29.800 km² Ermenistan'ı tanıyacağına dair bize güvence vererek barış anlaşması taslağındaki ifade konusunda hala anlaşamıyoruz. İki günlük resmi ziyaret için Çek Cumhuriyeti'ne giden Paşinyan, bu ülkedeki bir medya kuruluşuna verdiği röportajda en net anlaşmaların farklı yorumlarını sunmanın mümkün olduğunu ve garanti verilmesi gerektiğini anlattı. Siyonist rejim kabinesinin tartışmalı yargı reformu planına karşı işgal altındaki topraklarda üst üste 18. haftadır halk protestoları düzenlendi. Siyonist gazete Yedio Tahranot'tan naklen aktarılan haber göre bu gösteri işgal altındaki toprakların tüm şehirlerinde 150 yerde binlerce Siyonistin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu raporda Siyonist rejim polisinin işgal altındaki Filistin'in çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlerken aynı zamanda sokaklardaki trafiğin geçişine kısıtlamalar getirdiği belirtiliyor. İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı Asya Büyükler Şampiyonası'ndaki 5. karşılaşmasında Singapur'u yenerek finalist oldu. Eski bir Rus yetkilinin Rusya'daki Polonya Büyükelçisi'nin öldürülmesi gerektiğine dair açıklamaları Rus Büyükelçisi'nin Polonya'ya çağrılmasına yol açtı. Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'nın Texas eyaletinin Dallas kentinde bir alışveriş merkezinin içine silahlı bir kişinin ateş açması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. El Alemin haberine göre Amerikan medyası pazar sabahı Texas eyaletinin Dallas şehrinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Görgü tanıkları silahlı bir kişinin yerel saatle 15.40'da Dallas'taki Allen Mall'a girdiğini ve ateş atmaya başladığını söylüyor. Bu saldırıda onlarca merminin atıldığı belirtiliyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'ın küresel barıştaki payı ile ilgili açıklamalar etrafında. Pakistan Dışişleri Bakanı Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Oturumu'nda yaptığı konuşmada Afganistan'ın küresel barış ve istikrarın korunmasındaki rolünü nitelendirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Baliva Bhutto Zardari Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Afganistan'ın barış ve istikrara kavuşmasının önemine vurgu yaparak Afganistan'da barış ve istikrarın tesis edilmesinin bölgesel entegrasyon ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra küresel barış ve istikrarın da anahtarı olduğunu vurguladı. Hiç şüphe yok ki Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'daki durumun bölgesel gelişmelere etkisine ilişkin açıklaması, İran İslam Cumhuriyeti ve diğer bölge ülkelerinin 140 yılı aşkın süredir üzerinde ısrarla durduğu bir gerçektir. Ancak unutulmamalıdır ki Pakistan, Afganistan'ın arka bahçesi ve stratejik derini olarak görerek, hareket edip tek taraflı oyun oynayarak Kabil'de gündemini uygulamaya çalışıyor. Bu nedenle Afganistan krizini çözmeye yönelik bölgesel çabalar şimdiye kadar verimli olmadı. Afganistan'daki siyasi meseleler uzmanı Mevlevi Mufleh bu konuda şunları söylüyor. Bu ülkenin Sovyet Kızıl Ordusu tarafından işgal edilmesinden sonra Pakistan, Amerika'nın desteğiyle Afganistan'daki gelişmelerde her zaman etkili bir faktör olmuştur. Şimdi de ülkeyi iki dönem yöneten Taliban grubu yeniden iktidara gelmiştir. Aslında son dönemde Taliban'ın Afganistan'daki iktidarı da İslamabad'ın bazı girişimleriyle alakalıdır. Şimdi de Pakistan, Taliban'ın Pakistan'dan bağımsızlık istemesi iki taraf arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla Pakistan, Taliban yönetiminin ikinci döneminde Afganistan'ın güncel sorunlarından uzak dururken neden uluslararası toplumu Taliban'a yardım etmeyi ikna etmeye çalışması da düşündürücüdür. Bu soruya yanıt olarak birkaç önemli konuya da değinmek gerek. Birincisi, Pakistan, Taliban'ın yeni yönetimi sırasında İslamabad'dan bağımsızlık isteyen bir grupla karşı karşıya kalacağını hayal etmemişti. İkincisi, aynı Taliban, Pakistan'a karşı savaşan Pakistan Taliban'ını kullanarak bu ülkeye karşı üstün konumda yer almaya ve şantaj yapmaya çalışıyor. Üçüncüsü, Pakistan tek başına Afganistan'ın özellikle ekonomik sorunlarına yanıt veremez. Bu arada Pakistan, Amerika tarafından Afganistan Cumhuriyeti sonrası için yaptığı anlaşmaları göz ardı etmekle suçlanıyor ve bu durum Afganistan üzerinde olumsuz bir etki de yaratmıştır. İslamabad ve Washington arasındaki ilişkiler de Afganistan'ın durumu ile yakından alakalıdır. Afganistan meseleleri konusunda uzman olan Emin Ferjat, Pakistan, Afganistan'da yaklaşan çeşitli güvenlik, ekonomik ve hatta siyasi gelişmelerle yüzleşmek için zor bir durumda, diyor. Bu nedenle son aylarda Taliban'a yardım etmek için uluslararası çevrelerin dikkatini çekmek yönünde yoğun çaba sarf ediyor ve küresel güvenlik konusunu gündeme getirerek talebinin etkisini artırmaya çalışıyor. Pakistan aynı zamanda bölge ülkeleri ve uluslararası forumlar dahil olmak üzere her yerde ve mekanda Afganistan'daki gelişmelerin dünya barışı üzerindeki etkisini vurgulamaya çalışıyor. Ancak önemli olan, Afganistan'daki duruma dahil olan tüm ülkelerin kapsamlı ve dürüst işbirliği içerisinde olmasıdır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise 3. Charles'ın tahta çıkış töreni ve Britanya'daki karşıtlık başlığı altında. Windsor sülalesinden 2. Elizabeth'in büyük oğlu 3. Charles, 6 Mayıs Cumartesi günü Britanya'da resmi törenle kraliyet tahtına oturdu. Annesinin ölümü ardından sembolik ve formalite bir törenle kral olarak tayin edildi. Ancak asıl törenin birkaç ay sonrasına ertelendiği açıklandı. Sky News kanalı ise Britanya Kraliyet ve taç giyme töreninin 314 milyon dolara denk gelen 250 milyon ponda mal olacağını duyurdu. Bu arada İngiliz kraliyet sistemini ortadan kaldırmak isteyen İngiliz vatandaşların sayısının artması nedeniyle protestocuların 3. Charles'ın taç giyme töreninde güçlü bir protesto varlığına sahip olması bekleniyor. Bu bağlamda Britanya Parlamentosu Cumhuriyetçi Grubun Başkanı Graham Smith, cumartesi günü binlerce monarşi karşıtını 3. Charles'ın konvoyunun yolu üzerinde "Benim kralım, sen benim kralım değilsin ve biz seni seçmedik" sloganları atacaklarını duyurdu. Graham Schmidt şöyle diyor, insanların yüksek yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya kaldığı bir zamanda bu ülkenin kralının taç giyme törenini düzenlemesi tamamen gereksizdir. Çok sayıda İngiliz kendilerine göre çok sayıda çalışanın bile aile üyelerine yetecek kadar yiyecek sağlamak için hayır kurumlarına ve gıda bankalarına başvurduğu bir durumda bu tören için fahiş ücretler harcanmasını doğru bulmuyor ve İngilizleri haksızlık olarak görüyorlar. Bu ülkenin düşük gelirli grupları ise bu durumdan daha fazla rahatsız. Bu arada İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda, enerji, kira ve her şeyin fiyatı rekor kırdı ve Merkez Bankası'na göre İngiltere ekonomik durgunluk dönemine girdi. Geçtiğimiz aylarda birçok kamu işletmesi çalışmayı durdurdu ve sokaklarda protesto gösterileri düzenlendi. Charles, annesi Elizabeth'in 96 yaşında ölümünden sonra İngiliz tahtını ve tacını devraldı. Kraliçe Elizabeth, 70 yıl 214 gün boyunca Büyük Britanya kraliçesi oldu. Burada önemli olan Charles'ın bu ülkenin farklı şehirlerini yaptığı her törende ve gezide bir eleştiri ve hakaret dalgasıyla karşı karşıya kalması ve rakiplerinin "Seni biz seçmedik ve sen bizim kralımız değilsin" diye bağırması İngiliz kitlelerinin kraliyete nasıl ilgisiz olduklarını da gösteriyor. Bu arada bu gösterilerde ve benzer olaylarda bazı siviller de tutuklanmıştır. İngiltere'deki monarşi karşıtları 21. yüzyılda bu ülke halkının İngiltere'deki en yüksek konumun belirlenmesinde doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir rolü olmadığının ve bir kişinin yetenekleri ve popülaritesi dikkate alınmaksızın sadece kralın oğlu olduğu için ya da kraliçe olduğu için ülkenin ilk hükümdarı olabileceğini savunuyor. İngiltere'de yapılan anket sonuçları halkın %58'inin bu ülkenin yöneticisinin seçilmesi gerektiğine inandığını gösteriyor. %51'i taç giyme töreninin maliyetinin vergi mükelleflerinin cebinden ödenmemesi gerektiğine inanıyor. Cumhuriyetçi Grup Başkanı Graham Schmidt taç giyme törenini pahalı bir pandomim ve yaşam maliyeti kriziyle mücadele eden milyonların suratına bir tokat olarak nitelendirdi. İngiliz halkının kraliyet sisteminden duyduğu memnuniyetin azalması, İngiliz kraliyet ailesinin son yıllarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalması ve çeşitli ahlaki ve mali yolsuzluklarla karşı karşıya bulunması ile paralel olarak kraliyet durumunu etkilemektedir. Ayrıca İngiltere Kraliçesi ve Veliahtı'nın bu ülkenin iç işlerine karışmadığı iddiasına rağmen gerçek bundan farklı. Guardian gazetesi 2021 yılının ortalarında yayınladığı özel bir haberde 1000'den fazla yasanın İngiliz parlamentosu tarafından onaylanmadan önce Kraliçe Elizabeth veya oğlu Prens Charles tarafından gizli bir süreçle gözden geçirildiğini duyurdu. Bu yasalar İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, adalet, sosyal güvenlik, emeklilik, ırk ilişkileri ve gıda politikasından otopark ücretleri ve hovercraft hakkındaki belirsiz kurallara kadar çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Ordubehş 1402, Hicri Kameri 16 Şevval 1444 ve Miladi 7 Mayıs 2023 Pazar. 32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Beheş 1370'te İran'ın çağdaş yazar, şair ve araştırmacı Üstad Mehrdad Avesta vefat etti. Hicri Şems'i 1308'de dünyaya gelen Avesta ilk ve orta eğitim sırasında Bustan ve Gülistan eserleriyle ve Arapça nahiv ve sarf filmleriyle tanıştı. Edebi faaliyetlerine gençken ve tahsille birlikte başlayan Avesta eğitimini bitirdikten sonra İslami marif ve felsefe dallarında Tahran'ın çeşitli üniversitelerinde ders vermeye başladı. Üstad Avesta siyasi mücadelelerine İran'da İslami inkılabının zaferinden sonra başlattı. Bu önde gelen bilim adamı kendi şiir mecmuasında ve Tirana adlı eserinde Despot Şah rejimini sert bir dille eleştirdi. Üstad Avesta, İslam İnkılabı hakkında rahmetli İmam Hümeyni metinde güzel şiirler söyledi. Ayrıca hayatının uzun yıllarını Hafız, Mevlana, Hakani Sanayi gibi İranlı şairlerin şiirlerini ve dünya mitolojik edebiyatını da araştırarak geçirdi. ...935 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Şevval 510'da Arap fakih, tarihçi muhaddis İbni Erzek Farihi dünya geldi. İlk gençlik yıllarında fıkıh, hadis, lügat ve tefsirde üstün kabiliyetleri olan Farihi tarihe ilgi duyduğu için bu dalda geniş araştırmaları vardı. Farihi çeşitli kentlere seferler düzenleyerek çeşitli halk kesimleri, tarihi ve sosyal olayları ve halkın örf adetleriyle yakından tanıştı. ...211 yıl önce bugün 7 Mayıs 1812'de İngiliz şair ve düşünür Robert Browning dünya geldi. Çocukluğunda şiir yazarlığında yeteneğini gösteren Browning ilk şiir divanını 12 yaşında yayınladı. 183 yıl önce bugün 7 Mayıs 1840'da Rus ünlü müzisyen ve besteci Peter Tchaikovsky dünya geldi. Çocukluğundan beri musikideki yeteneği ortaya çıkan Peter Tchaikovsky'nin ancak eğitimini hukuk dalında Petersburg Üniversitesi'nde tamamladı ve daha sonraları ister istemez müziğe yöneldi. ...162 yıl önce bugün 7 Mayıs 1861'de Hindistanlı yazar, şair ve filozof Rabindranath Tagore dünya geldi. Çocukken şiir söylemeye başlayan Tagore 18 yaşından önce 7000 beyit şiir söyledi. 16 yaşındayken hukuk dalında tahsil yapmak için İngiltere'ye giden Tagore 1901'de Hindistan'da Barış Evi'ni kurdu. Bu müessese 20 yılın ardından üniversiteye dönüştü. Hindistan'ın eski edebi eserlerinden özellikle eski Sanskrit edebiyatından yararlandığı eserlerini Hindistan'da yaydı. Hayatı boyunca 3000 şarkı besteledi, 60 kitap yayınladı ve birçok makale, uzun hikaye, vaaz ve tiyatro eseri günümüze bıraktı. ...135 yıl önce bugün 7 Mayıs 1888 tarihinde sömürgeci İngiliz Devleti'nin Afrika kıtasındaki günümüz Zimbabwe topraklarına saldırısı başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Aydınlık.
Balistik füzede üst lige çıkıyoruz.
Karar.
Kılıçdaroğlu. Artık üçüncü sınıf bir demokrasi olmak istemiyoruz.
Tar.
Erdoğan'dan Batı medyasındaki manşetlere tepki. Milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Latif Salihoğlu, 5 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde son kez tek adam yazısı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Şu tek adam siyaseti, adım adım vesayete en nihayet esarete doğru sürükleyip götürür. Esasen başka türlü bir beklenti içinde olmak, kendi kendini oyalamak, belki de aldatmak anlamına gelir. Zira tek adamcılığın hakim olduğu yerde şu tarz gelişmeler bir cihette kaçınılmaz şekilde zuhur eder. Tek adamın etrafını tetikçiler, alkışçılar, yağcılar, yaranmacılar, müdaniciler, menfaatperestler, menfaat için zillete tenezzül edenler kuşatır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Gazeteler ve gazeteciler birbirleriyle adeta yaranma yarışına girer. Hemen her gün tek adamın resmini, mesajını manşete sürmanşete taşır. Kiralık, satılık kalemler borsaya düşer. Münafıklık tavan yapar. Kabalık, yılışıklık, yüzsüzlük en çok rağbet edilen iş ve meslekler haline gelir. Televizyon kanallarında tek adamı haber yapmak, onunla ilgili haberleri ilk sıralara taşımak, normal yayın akışını bile keserek onun konuşmalarını canlı yayınlarla kitlelere ulaştırma çabası en önemli yayıncılık hizmeti haline gelir. Seviyesiz, niteliksiz, karaktersiz şahıslar temayüz etmiş kimseleri dışlamaya koyulur. Mümkünse onları tek adam ile karşı karşıya getirip diskalifiye etmeye çalışır. Ta etrafta kendisine rakip olacak kimseler kalmasın, tek adam da onlara muhtaç yahut mecbur hale gelsin. Tek adamcılık siyasetinin hakim olduğu yerde düşünce tembelliği meydan alır. İdrak daralır, ufuklar kararır, muhakeme gücü zaafa uğrar, ilerisi görünmez hale gelir. Dünden miras kalan bir adam matik kafa var ki aslında hala değişmiş değil. Yani demokratik hale gelebilmiş değil. Bu kafa zamanın tek adamına yağ çekmek, onun siyasetini alkış tutmakla meşgul. Tek adama dayalı siyasetin hakimiyeti devam ettiği sürece iş başına gelenler de aynı tornadan geçmeye, aynı işlevi görmeye mecbur, hatta mahkum olur. Aksi halde hangi makamda olursa olsun çekip gitmek durumunda kalırlar. Ya kendileri giderler ya da azledilerek gönderilirler. Giden kişinin yerine ise tek adama övgü, düzen, ona sadakat göstermekten ayrılmayacağını deklare eden, diğer yaranmacılarla giriştiği yarışı önde götüren kişi gelir. Ne var ki insan izzet ve haysiyetiyle bağdaşmayan bu vaziyet zamanla bir kısır döngüye dönüşür ve gitgide adileşerek değerini kaybeder. Bu hale düçar olmamak içindir ki İslamiyet'te şuraya uymak emredilmiş ve tabana dayalı bir meşveret sistemi esas alınmış. Şahsı vahid yani tek adam yerine meşveret ve şuraya istinad eden hizmetler, faaliyetler, müşterek düşüncenin eseri olup prensipler manzumesi üzerinden yürütülmeye çalışılır. Zamanın geçmesi ve hadiselerin değişmesiyle birlikte tek adamcılık metodunun yanlışlığı, sakatlığı da ortaya çıkar. Bu metotla gidenler fikren iflas etmekten, dahası tarih ve nesiller önünde mahcup duruma düşmekten kurtulamazlar.
Thank you. Yusuf Ziya Cömert 5 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Ekonomi bilmeyenlere kaldı" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Parti'nin iktidarı süresince memlekete önemli hizmetler yaptığı doğrudur. Yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, sağlık reformu, savunma sanayisindeki atılımlar, hukuk. Başlangıçta iyi adımlar atıldı. Benim en çok önemsediğim işkencenin kaldırılması. Sonra bilhassa son yıllarda adımlar yavaşladı. Bazı konularda bir adım, iki adım geri gidildi diyen yazar, yazısına devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Mevzuata az yansımış olabilir bu geri adımlar. Ama uygulamalara yansıdı. Yargı politik yönü olan davalarda kendisini iktidara uyarladı. Eğitim çok kurcalandı ama ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir yönteme ve bir kaliteye ulaşılamadı. Üniversite sayısı çok arttı. Bütün seviyelerde nüfus artışına paralel olarak öğrenci sayısı da arttı. Fakat süte su katar gibi eğitim sulandırıldı. Nicelik niteliğe galip geldi. Kültürdeki zafiyet zaten itiraf ediliyor. Tuhaf bir şekilde idare güçlendikçe kültür geriliyor. Demokrasi, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesi demokrasi açısından bir ileri adım gibi gösterilebilir mi? Göstermeye çalışanlar var ama onlar bile inanmıyor ki yarım ağızla söylüyorlar. Dilimizde kendine Müslüman diye bir tabir var ya, bu da kendine demokrasi. Ekonomi, başlangıçta ekonomide doğru adımlar atıldı. Milli gelir artıyordu. Enflasyon yoka yakındı. Türk lirası değerliydi ama eksikti. Savunma sanayi dışında teknoloji alanlarında verimli katma değeri yüksek yatırımlar yapılmadı. İktidar zaman geçtikçe ustalaşacağına acemileşti. Hele Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini geçtikten sonra. Aklı başında ekonomiden, piyasadan anlayan hangi finansal ya da iktisadi adımın hangi sonuçlara doğuracağından haberi olan işin ehli idareciler tasfiye edildi. Tek örnek eski ekonomi bakanı Lütfü Elvan değil, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da değil. Doğru. Bu iki idareci görevden alınınca dövizin zıplayacağını, iktisadın iyisinden haberi olmayanlar bile söylüyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan inanmadı. Görevden aldı idarecileri. Döviz zıpladı.
Tahran Radyosu.
Serhat Latifoğlu 5 Mayıs tarihli Aydınlık gazetesinde "Yabancı yatırımcı sorunu yok, mandacı sorunu var" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 14 Mayıs 2023 seçimi Batı medyası tarafından 1950'lerden beri Türkiye'de gerçekleşen en önemli seçimlerden biri olarak nitelendiriliyor. 14 Mayıs seçimi sadece siyasi açıdan değil ekonomik anlamda bakıldığında Türkiye için büyük önem arz ediyor. Bu seçimde Türk ekonomisinin yeniden IMF rotasına mı gireceği yoksa son 5-6 yıllık süreçte izlenen bağımsız ekonomi çizgisinde devam mı edeceğine karar verilecek diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Hükümet bağımsız ekonomi politikalarını devam ettireceğine dair açıklamalar yaptı. Yedili Masa'nın ekonomiyle ilgili programı ise farklı ve tutarsız açıklamalardan ibaret. Yapılan açıklamaların toplamına baktığımızda Yedili Masa'nın IMF'nin kapısını çalacağı ve neoliberal ekonomi politikaları izleyeceği anlaşılıyor. Yedili Masa'nın ekonomiyle ilgili en çok dikkat çeken açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğini iddia etmesi oldu. Bu vaadin ne kadar gerçekçi olabileceğini anlamak için Türk ekonomisinin yabancı yatırımcılar ile ilgili durumuna göz atalım. 1980 sonrası başlayan neoliberal ekonomi politikaları sürecinde Türk ekonomisine yapılan doğrudan yatırımları iki ayrı döneme ayırabiliriz. İlk dönem yani 1980 ile 2002 yılları arası neoliberal IMF reçetelerinin uygulandığı ve kamu ekonomisinin çökertildiği dönemdir. Bu süreçte Türkiye sadece 15 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye çekebilmiştir. dışa açılmanın başladığı ve hemen hemen tüm piyasaların serbestleştirildiği bu dönem, Türkiye tarihinin en istikrarsız dönemlerinden birisidir. Son yıllarda Türk ekonomisi hakkında sistematik dezenformasyon yapan bazı bandıcı ekonomistler, Türk ekonomisini 2001 krizine sürükleyen ekonomi bürokrasisinin içinde yönetimde yer almışlardır. Bugün mangalda kül bırakmayan mandacılar o dönemde doğrudan yabancı sermaye getirmekte çok başarısız oldular. 2003-2021 dönemini ayrıca değerlendirmek gerekir. Bu dönemin ilk 10 yılı neoliberal politikaları devam ettirilmekle birlikte bağımsız ekonominin altyapısı için önemli adımlar atıldı. Milli savunma sanayinin kurulması ve desteklenmesi, milli enerji politikasının belirlenmesi, Ar-Ge'ye yayılan bütçelerin artırılması, imalat sanayinin güçlendirilmesi, ihracata dayalı büyüme modelinin altyapısının oluşturulması, teknolojik altyapı için hazırlanan destek ve ekosistemin oluşturulması gibi adımlar atıldı. Bununla birlikte yabancı yatırımcıların yatırım yapabilmesini sağlamak için uluslararası muhasebe sisteminden tutun, verilerin uluslararası standartlarda tutulmasına kadar yatırım ikliminin dünya standartlarına taşınması desteklendi. Bu dönemde 251 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleşti. Yatırımların yaklaşık 200 milyar dolara yakın kısmı Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı'nı devretmesinden sonra 2008-2021 yılları arasında oldu. Bu dönemde ortalama yıllık 14 milyar dolar yatırım geldi. 2003-2021 yıllar arasında gerçekleşen doğrudan yatırımların %31.6'sı finans, %24.2'si imalat sanayi, %10.6'sı enerji, %8.8'i bilgi teknolojileri, %8.4'ü perakende ve toptan ticaret, %4.7'si lojistik, %3.2'si inşaat sektörüne yöneldi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Radio Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Radio Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Radio kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de asrın seçimi.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere birkaç gün sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri eş zamanlı olarak ülke genelinde yapılacaktır.
Bu münasebetle 6 bölümlük hazırlamış olduğumuz sohbetimizde son 20 yılda Türkiye'de seçim gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Mayıs 2023 tarihinde eş zamanlı olarak yapılacak olan Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında gerçekleşecektir. Bu seçimler hem ülke içinde ve hem uluslararası boyutta büyük öneme sahiptir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başında bulunduğu AK Parti iktidarının 21. yılını Türkiye Cumhuriyeti 100. yılıyla birlikte kutlamak amacındadır. Fakat bu dönem seçimler, Erdoğan'ın Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümüyle ilgili yıllarca süren şanlı propagandasına rağmen ciddi zorluklarla karşı karşıya.
Türkiye'de önceki seçimlere rağmen rakip partiler AKP hükümetinin yıkıcı depremin ardından yönetim eksikliği ve son yıllarda yaşanan ekonomik sorunları kullanarak kendilerinin belirttiği üzere Erdoğan'ın otorite yönetimine son vermek istiyorlar. Bu bağlamda da tek bir stratejiye ulaşmış görünüyorlar. Bu bağlamda Cumhuriyetçi Halk Partisi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi liderleri yaklaşan seçimlere büyük güçle girmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli muhalefet ittifakını kurmuş bulunuyorlar.
Muhalefet partilerinin stratejisi daha çok ekonomik krizden anlamlı bir çıkış yolu bulmadan önce Türk parlamenter sisteminin geri dönüşüne dayanmaktadır. Başlıca rakip partiler arasında Altılı Masa, Koalisyon ve Halkların Demokratik Partisi HDP yer alıyor. Bu dizi sohbetimizin başında ve 2023 Türkiye seçimlerine katılan partilerin programlarının analizini başlamadan önce muhalefetin temel talebinin Türk siyasi sistemini başkanlıktan parlamenter sistemine geri döndürmesinin zorlu bir süreç olacağını kısaca belirtmek gerekiyor. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde Türkiye'nin siyasi ve sosyal koşullarını incelemek için Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu 20 yıllık siyasete ve yönetişime bakmamız gerekiyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulması ve bu partinin 2002 milletvekili seçimlerindeki önemli zaferi Türkiye'deki siyasi gelişmelerin seyrinde bir dönüm noktası oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kökeni onlarca yıldır aktif olan ve Türkiye'deki laik yönetim yöntemlerine karşı çıkan İslamcılık akımlarıydı. Yeni kurulan bu parti inanılmaz bir şekilde siyasi alandaki çalışmasının ilk sınavında parlamentodaki koltukların 1/3'ünü kazanmayı başardı. Bu olay Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin siyasi yapısında büyük bir toplumsal hareketin ve bir tür devrimin tezahürü olarak değerlendirildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları bu partinin ideolojik politikasını muhafazakar demokrat olarak tanıttılar. Bu parti iktidarının ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandırarak İslam yanlısı genç sivil toplum arasında bir hareket yaratmayı başardı. Bu konu 2003-2011 yıllar arasında yapılan milletvekilliği ve yerel seçimlerde toplumsal tabanın güçlenmesinde ve seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lehine oy kullanılmasında temel bir rol oynamıştır.
Adalet ve Kalkınma Partisi için Türkiye'deki en zorlu seçim mücadelelerinden biri Mart 2014 yerel seçimleriydi. Zira 2011 genel seçimleri ile 2014 yerel seçimleri arasında Türkiye'de ve bölge sahnesinde Adalet ve Kalkınma Parti ciddi şekilde zorlayan önemli olaylar yaşandı. Türkiye'de Gezi Parkı protestoları ve yolsuzluk suçlamaları ile Erdoğan ve Fethullah Gülen hareketi arasında gerilimin ortaya çıkması ve tırmanması dikkat çekti. Çünkü Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski destekçisi Gülen grubuyla karşı karşıya gelmesi Türkiye'deki atmosferi büyük ölçüde gerdi.
Gezi Parkı olayları 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hizmette kullanılmak koşulu ile Tapu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan Taksim Gezi Parkı'nı İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu halde Topçu Kışlası'na Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde imar izni olmadan yeniden inşa etmesini engelleme eylemi olarak başladı.
Ahran Radyosu.
Gülen Bağlantılı Medya 2012 yılında Türk İstihbarat Teşkilatı ile PKK arasında gizli bir görüşme olduğunu bildirdi. Ardından Erdoğan'ın aile yolsuzluğuna ilişkin belgeleri medyaya sızdırdı ve Adalet ve Kalkınma Partisi liderlerine yönelik saldırılar arttı. Diğer yandan hükümet bu grubun Türkiye'deki özel eğitim merkezleri ve dershanelerini kapatma kararı aldı ve başka bir tedbir olarak da 5000'den fazla Gülen yanlısı kolluk görevlisi açığa alındı veya görevden alındı. Gülen hareketine ait olan dershanelerin kapatılması yönündeki girişimler ve 3 bakanın istifa etmesine neden olan 17 Aralık yolsuzluk soruşturması ile açık bir çatışmaya dönüşen süreç, AK Parti'nin çok sayıda polisi görevden alması, sosyal medyaya düşen kasetler, HSK kanununun değiştirilmesi ile devam etti.
Temmuz 2016'da bir grup Türk askeri insan hakları ve demokrasinin korunmasını istediklerini ilan ederek darbe gerçekleştirdi. Ancak bu darbe zaten bir darbe ihtimalinin daha önce tahmin edilerek hazırlıklı olunması ve buna karşı çıkacak halkın zamanında meydanlara ve sokaklara inmesi ve de İran'ın Erdoğan'a verdiği destek nedeniyle başarısız oldu. Fakat başarısız 15 Temmuz darbesi sonuçlarının yatışması ardından Türkiye'nin iç ve dış politika tutumlarının içerisinde önemli bir değişiklik meydana geldi.
Bölgesel alanda Suriye krizinin daha da karmaşık hale gelmesi ve Amerika'nın Suriyeli Kürt gruplarına açıkça destek vermesiyle Türkiye'nin tutumu değişti. Yani Türkiye, Beşar Esad yönetimine karşı isyancı ve tekfirci grupları desteklemeye devam etmenin yanı sıra Suriye'de askeri operasyonlar düzenlemeye çalıştı. Türkiye içinde de bu tutumlar ve izlenen siyasetler milliyetçilik yaklaşımının güçlenmesinde rol oynadı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Pan-Türk Milli Hareket Partisi arasında siyasi işbirliğinin koşulları sağlandı.
Türkiye'nin 16 Nisan 2017'deki anayasa referandumu ülkenin siyasi sistemini parlamenter sistemden başkanlık sistemine değiştirdi. Bu pek çok marjın eşlik ettiği Türkiye'nin son anayasal reformuydu. Zira Türkiye Anayasası'nda yapılan değişiklik, Erdoğan'ın güç birliği yönündeki siyasi taleplerini gerçeğe yaklaştırmış, Cumhurbaşkanlığının güç ve yetkilerinin artmasıyla otoriterleşmesinin önü açılmış ve sonuçta yapılan reformlar Erdoğan'ın kişisel gücünün daha da sağlamlaşmasına yol açtı. Bu yıllarda muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin artırılmasını eleştirmiş ve muhalefetin 2023 seçimleri için ana sloganı ve programı parlamenter sistemin yeniden tesis edilmesi gerekliliği üzerine kuruldu.
Türkiye'nin yeni anayasal sisteme dayalı ilk cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 24 Haziran 2018'de yapıldı. Ve Recep Tayyip Erdoğan %52,6 oyla cumhurbaşkanı seçildi ve milletvekili seçimlerini Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. Ancak 2019 yerel seçimlerinde ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyük şehirde muhalefet adayının zaferiyle Adalete ve Kalkınmaya ağır darbe indirildi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş, CHP'nin ünlü belediye başkanları oldular. Ardından da 2023 seçimlerinde olası cumhurbaşkanı adayları olarak kendilerinden söz ettirdiler. Bu yüzden her iki belediye başkanı Ankara'nın baskısından ve Erdoğan'ın önleyici eylemlerinden kurtulamadı. Ve nihayet Ekrem İmamoğlu'na yönelik hareketler Erdoğan'ın istediği sonuca ulaştı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2022'nin son günlerinde ilk mahkeme tarafından siyasi faaliyetten men cezası aldı.
Genel olarak Türkiye'de 2023 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve sonuçlanan bu ülkenin dış çevresinde başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere komşuları için hassas görüldüğü söylenebilir. Bu yüzden medya ve siyaset çevreleri, hatta karar mercileri de Türkiye'nin önündeki gelişmeleri yakından takip ediyorlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde son 20 yılda Türkiye'de seçim gelişmeleri hakkında sizlere kısaca bilgiler aktarmaya çalıştık.
Bir sonraki bölümde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin konumu ve bu partiyi etkileyen değişkenler hakkında sizlerle konuşacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programlarımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Musa Ünal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Ölümlü olduğumuzu bildiğimiz halde sevdiğimiz insanlarla ya da nesnelerle hiç kopmayacakmışçasına güçlü bağlar kurarız. Biliriz, ölüm bir nefes kadar yakınımızdadır. Fakat bunu bir türlü kabullenemez ve zihnimizden uzaklaştırmaya çalışırız. Her dakika binlerce insan sırları ile birlikte düşer toprağa ve her dakika binlerce bebek dünyaya açar gözlerini. Dünya bir dolar, bir boşalır ve gelenleri hoş karşılar, gidenleri yaslarla uğurlarız. Kabullenmek unutmak değildir. Ölüme ve kopuşa rıza göstermek ve teslim olmaktır. Kabullenmek, yaşadığınız acıyla başa çıkabilmenin alternatif bir yoludur. İçsel yaşantılarınızı reddetmek, kaçınmak ve sorgulamak yerine bu yaşantılara yaklaşır ve teslim olursunuz. İşte dinleyicimiz tekrar ölüme değinmiştir. Daha önceki dinleyicilerimiz de buna değinmiştir. Da farklı bir açıdan yani.
Evet, maalesef ki yapılacak bir şey yok. Bazen insan hayata geldiği gibi. Bazen de her şeyi, sevdiklerini, her şeyi bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Yaratılışın kuralı bu. Bir gün gelip bir gün tekrar gitmek. Evet. Ve geride bir sürü hatıra, bir sürü sevdiğini bırakmak.
Sayın evet. İnsanlar o kadar hayatın problemleri içinde yuvarlanıyor ki unutur bazen ölümleri. Bazen korkmak veya zoraki bir şekilde unutmak istemiyorlar. Unutuyorlar, o kadar şeyler var ki uğraşacakları için.
Evet, hayatın kuralı diyoruz, bir şey de diyemiyoruz yani işte, ama gönül ister ki bu bitince yaşam, hani ölüm her şeyin bitişi değil. Ölüm aslına bakarsanız yeniden bir diriliştir, başka bir dünyaya geçiştir.
Evet.
Gönül ister ki bu başka bir dünyaya geçişte insanlar kendiliğinden, kendilerinden çok güzel hatıralar geride bıraksınlar. Güzel, olumlu şeyler yapabilsinler.
Evet.
Yani güzel şeyler geride bırakmak çok daha güzel, insanı mutlu eden olaylardır. Evet, tabii ki dünyada bir ömür kalacak diye bir şey yok. Bir gün gelmiş insanoğlu, bir gün ne gidecek zaten. Topraktan yaratılmış, tekrar toprağın kucağına döneceğiz. Evet, dinleyicimizin mektubu güzel ve anlamlı, biraz da duygulandırıcı. Devam edelim. Şu şekilde devam etmiş dinleyicimiz. İnsanlar genellikle acı veren şeyi ortadan kaldırmaya çalışır ve bunun için çaba gösterirler. Fakat bu mümkün değil. Hayatınıza dokunan kişi ya da nesneden ayrılabilirsiniz. Ama yaşanmışlıklarınız bilinçaltınızın arşivindeki yerini alır. Burada kalıcı hale gelir. Siz isteseniz de istemeseniz de küçük çağrışımlarla buraya gider. Ve hatıralarınızı tazelersiniz. Zira kabullenmek, acıyı ortadan kaldırmak, hatıraları silmek değildir. Aksine acı veren olaylara, kişilere, durumlara yer açmak ve bunlarla uzlaşabilmektir. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamını bekliyoruz.
Sezen İnce isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Ülkemizde hemen her kesimin gündeminde siyasi ve sosyal gidişata yön vereceği düşünülen 2023 seçimleri var. Seçime çeyrek kala taraftarlar meydanlara inmiş ve seslerini yükselterek kutuplaşmaları ve provokatif olayları tetikliyorlar. Sadece yarışı önde götürmek isteyen siyasiler değil, seçmen kitlesi de agresif ve saldırgan tavırlar sergiliyor ve toplumu geriyorlar. Hak, hukuk, insani sınırlar hepsi ayaklar altına alınmış durumda. Kimileri çağ atladık, yollar, köprüler, binalar yapıldı, Avrupa'ya diz çöktürdük, güçlüyüz diyor ve ülkeyi yönetecek tek kişinin Erdoğan olduğunu söylüyor. Kimileri ödenmemiş kiralarını, birikmiş faturalarını gösteriyor ve kendilerini açlığa terk eden iktidara artık yol verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yandaş kesim yenilginin ayak seslerini işittikçe agresifleşiyor, kendileriyle aynı düşünceyi taşımayanları nankörlükle suçluyor ve 20 yıllık şımarıklığın verdiği bir ruh haliyle sağa sola saldırmaya başlıyor. Hadi seçimi lehlerine çevirmek isteyen siyasileri anladık da, 20 yıldan beri iktidarda olan ülkenin yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkaran, tarımı, hayvancılığı bitiren ve bizi açlığa terk eden bir partiyi yükselterek en büyük başkan bizim başkan sloganları atan taraftarların ruh halini anlamakta güçlük çekiyorum. Fanatizm insanların görme ve duyma yetilerini köreltiyor ve saldırganlaştırıyor.
Evet, Türkiye'de bilindiği gibi bugünlerde çok önemli bir seçim rekabeti yaşanıyor. Belki Türkiye tarihinde bu geçtiğimiz son yıllardaki en önemli, en hassas seçimlerden biri diyebiliriz. Bakalım Türk halkı için inşallah, halk için, millet için en hayırlısı olsun diyoruz. Ve dinleyicimizin mektubuna devam ediyoruz. Siyasi tarihimize baktığımızda uç noktalarda yer alan pek çok siyasetçinin koalisyon çatısı altında bir araya gelip Türk siyasetine yön verdiklerini görürsünüz. Siyasetçinin savunduğu ideoloji ne olursa olsun müştereklerimiz vardır. Toplumun güvenliği ve refahı için bu müşterekler ekseninde bir araya gelinebilir ve çözüm üretebiliriz. Kendi ilkelerinizden, kendi temel değer ölçütlerinizden taviz vermediğiniz sürece farklı siyasi partilerle işbirliği yapabilir ve ortak bir çözüm arayışında bulunabilirsiniz ki bunun geçmişte de pek çok örneği olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Evet, biz de dinleyicimize katılıyoruz. Gerçekten ortak müşterek halkın, milletin, ülkenin menfaatine faydası olacak ortak müştereklerde inşallah bir olumlu karara varırlar. İnşallah evet. Halk için, millet için en doğru kararı i̇nşallah. Verirler inşallah. Evet, sıradaki mektuplara geçelim dilerseniz. Sırada bir telefon bağlantımız olacak. Hep birlikte dinleyelim.
Ben Sahran'dan arıyorum. Zaman zaman takip edeyim Türkçe servisinin yayınlarını. Dini içerikli programlarınızı şahsen çok beğeniyorum. Yalnız uzman bölümü süre açısından biraz fazla olabilirdi. Çünkü dini konularda somut meselelere değinmek Müslümanların ihtiyacı olan bir şey bence. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.
Dinleyicimize değerli görüşlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyor ve sıradaki mektuplara geçiyoruz.
Merve Gültekin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Materyalist düşünüş insanların manevi kapılarının aralanmasını istemezler. Gönle ve kalbe hitap edecek bir yol, insanı daha sağlıklı düşünmeyi yönlendirir. Materyalizm, tanrısız bir dünyayı amaçlar. Bu dünyada insanların, egemenlerin ve çıkarcıların işini kolaylaştırıcı bir yol açarlar. İnsanı İçten denetleyen önemli edimlerden biri vicdandır. Vicdanlar gönle ve kalbe bağlı olduklarında merhamet ve sevgi yüklü olurlar. Merhamet ile vicdan arasında bağ vardır. Bu bağ insanı daha sorumlu kılar. Dünyayı gürültüye, savaşlara, kargaşaya boğanların amacı kendi çıkarlarını daha kolay elde edebilsinler diyedir. İnsanın kalbinin sesine yönelmesi onu daha sevgi dolu kılar, başkalarını görmesini ve bilmesini sağlar. Materyalizm bencildir, maddecidir, salt bir tek amacı vardır, o da aklı kullanarak amacına daha kolay yollardan ulaşmasıdır.
Evet, dinleyicimizin mektubu biraz uzun, isterseniz ben devam edeyim. Evet, şu şekilde devam etmiş değerli dinleyicimiz mektubuna. Peygamberler medeniyeti insanlık için var. Onların, peygamberlerin bir tek amacı var, insanın insan ve hakikat medeniyetine bağlı ve dönük olmasını sağlar. Bu da çıkar sahiplerinin ve egemenlerin işine gelmez. İnsana ufuk açacak olan düşünme, düşünme sonucu bilme ve anlama, bunu hayata geçirme çabasıdır. Bu çaba insanlığın önünü açar. Baskıcı yöneticiler insanların düşünme alanlarını kapatırlar. Güçleri yettiği bütün alanlara müdahale ederler. İnsanların düşünmelerine fırsat vermezler. Kargaşa ortamında karanlıklar içine atarlar, orada oyalansınlar diye. Ortamı gürültüye boğarlar. Kimi faaliyetleri daha çok öne çıkarırlar ki insanların dikkatleri oralara yönlendirilsin ve oralara tutsak edilsinler. Maalesef günümüzde de bu gibi olaylara çok sık sık rastlıyoruz.
Evet.
Neden? Çünkü menfaatlerine değil. Çünkü menfaatlerine değil, insanları, dinleyicimizin de burada üstünde durduğu gibi, dikkatleri dağıtmak için, insanları başka yönlere kaydırmak için, gündem saptırmak için daha doğrusu, asıl önemli olan konudan, mevzudan insanların dikkatlerini dağıtmaya çalışıyorlar.
Kapitalizmle aynı yönde yani, gidiyor bu akımlarda.
Materyalizm zaten hep böyledir. Sadece kendi çıkarlarını, bencil, sadece kendi menfaatlerini düşünür. Hakların düşüncesini, şu anda bakarsanız gençliğin mesela böyle hedefsiz bir o tarafa bir bu tarafa sallanması kimlerin işine geliyor? Tabii ki bu kapitalistlerin, materyallerin bu yönde çok çok çalışıyorlar. Medyada, diğer bütün yerlerde bunun gibi bir sürü çaba, hani söylerler atalarımız su yatar, düşman yatmaz. Bunlar hedeflerine ulaşmak için her yolu deniyorlar ki gençlik, bilhassa gençlik üzerinde bunlar yatırım yapıyorlar. Gençlik doğru düşünmesin, olumlu düşünmesin, anlamasın, bilmesin, okumasın. Yani gerçekten burada insanla, bilhassa gençlerimize çok büyük görevler düşüyor ki uyanık olmaları lazım. Bu oyunlara gelmemeleri lazım. Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyor ve kucak dolusu selamlar ve saygılar kendilerine gönderiyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsure.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Onun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kodusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Bu arada yayınlarımızı cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Işık Mert, Zeynep Dinçer ve İbrahim Eroğlu isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı Reisi, kültürel ortaklık İran ve Özbekistan arasındaki işbirliğini geliştirmek için uygun bir zemin olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Mehrabian, ortak su kaynakları ülkeler arasında dostluğun kurulmasında etkili olduğunu belirtti. Tahran'da Şehit Hızır adlan alma töreni düzenlendi. İran İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı Pakistan'da Paraçınar terör olayını kanadı. Ulyanov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İran, Türkiye ve Gürcistan'ın ilk ortak filmi gösterime çıkıyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.